Medyaskop'tan herkese merhaba. Bugün Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Profesör İlhan İnan'la birlikteyiz. İlhan Hoca merak üzerine çalışıyor. Aslında felsefe alanında herhangi bir dilde bu konu üzerine yazılmış tek kitabın da sahibi kendisi. 2012 yılında İngilizce olarak yazmıştı. Şimdi Koç Üniversitesi yayınlarından kitabın Türkçesi çıkacak. Kitap Merakın Felsefesi. Bu alanda daha önceden psikoloji alanında çalışmalar yapılmıştı. Fakat felsefe alanında bu bir ilk olacak. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Şu şekilde başlamak istiyorum ilk olarak. Bu biz yayına hazırlanırken şöyle bir araştırma yaptık. Merak kelimesinin farklı dillerdeki karşılıklarına baktık. İngilizce için Oxford'u kullandım, TDK'ya baktık bir de. Şöyle bir sonuca vardık. Merak kelimesi İngilizce ve Türkçe'de sadece tek bir ortak anlamı var. Bu da bir şeyi bilmek ve anlamak ve öğrenmek için duyulan istek. Onun dışındaki anlamlar bir şeyi edinme, bir şeyle uğraşma hissi, düşkünlük ya da kaygı. Bunlar sadece Türkçe'de var. Hı. Şimdi bu açıdan baktığımızda İngilizce'de merak kelimesini içermediği anlamlar Türkçe'de kullanıyoruz. Bu konu üzerine ne diyebiliriz?
İşte bu aslında çok ilginç bir konu. Hı. Yani Türkçe'nin ben bunun üstünlüğü olduğunu bir konuşmamda ifade ettim. Bir dinleyicilerden biri de dedi ki tam tersi bu Türkçe'nin fakirliğidir. Dört tane ayrı kavramı aynı sözcükle karşılıyorsunuz gibi bir şey söyledi. Yabancı bir konuktu, Türk değildi. Ben de şöyle dedim. Bu merak sözcüğünün Türkçedeki farklı anlamlarının olması aslında merakın asıl anlamı şu anda konuşacağımız sizin bilme isteği dediğiniz o geleneksel tanımı onu da sorgulayacağız birazdan ile ilişkili diğer anlamları vermesi açısından hatırlatması açısından önemli. Nitekim Latince'de yani curiosity İngilizcesi merakın Latince'den geliyor curare. Curare'de de bu tür anlamlar var. Kaygı anlamı var. Değer vermek anlamı var, ilgi anlamı var. Ve yani Türkçe'de işte klasik müziğe meraklı diyebiliyoruz mesela. Evet. Böyle bir uğraş olarak, heves olarak, ilgi duymak olarak. Yani mesela ben diyorum ki Higgs bozonuna özel bir merakım var. Ki bu da doğru böyle. Hani kafaya taktım Higgs bozonu iyice anlamaya çalışıyorum falan. Bunlar şunu hatırladım. Bir de kaygı durumu var. Yani Ayşe gelmedi merak ediyorum mesela. Onların hepsinde ortak olan bir şey var. Yani siz ancak bir şeye heves ediyorsanız, bir şeyle uğraşıyorsanız ve bir şeye yönelik kaygı duyuyorsanız, bir insana yönelik kaygı duyuyorsanız orada bir değer var demektir. Sizin değer verdiğiniz bir şey var demektir. Ve ben de kitabımda diyorum ki merak ancak ilgilendiğiniz konularda olur. Dolayısıyla sizin değer sisteminizle ilgilidir. Ve dolayısıyla bu Türkçedeki merakın farklı anlamları aslında bu ilişkileri hatırlatması açısından Türkçenin bir üstünlüğüdür diyorum.
O zaman birinci anlama geri dönüyoruz şimdi. Merak gerçekten bir şeyi anlamak ve öğrenmek isteği midir?
Evet. Şimdi bu aslında merakın asıl anlamı. Yani bu demin bahsettiğimiz anlamlar merakın derivatif anlamları diyebiliriz. Asıl anlamı bizim merak ettiğimiz ve bunu da mesela ne diyoruz? Venüs gezegeninde geçen gün merak ettim hakikaten. Onun için örneği veriyorum. Sınıfta da ders, bu dönemde şimdi merak felsefesi diye bir ders veriyorum Koç Üniversitesi'nde. Orada da tartıştık bunu. Şimdi gökyüzünde bizim gökyüzümüz mavi ama diğer gezegenlerde aynı renk değil. Mesela Venüs gezegeninin güneşli bir gününde gökyüzünün rengini biliyor musunuz?
Hayır.
Ben merak ettim mesela bakalım dedim. Yani ben de bilmiyordum. Sonra öğrendim sarıymış mesela. Yani şimdi bu mesela bir şeyi merak etmek ve bunu soru olarak dile getirebiliyoruz. Ondan sonra ya da siyaset bilimiyle uğraşıyorsunuz, siyaset felsefesiyle uğraşıyorsunuz. Merak edebilirsiniz en adil yöntem yönetim biçimi nedir mesela? Merak edip bunu araştırabilirsiniz. Yaşam nasıl oluştu diye merak edebilirsiniz. İstanbul'da büyük deprem ne zaman olacak diye hepimiz çok fazlasıyla merak ediyoruz. İki anlamda da hem kaygı anlamında hem de gerçekten. Şimdi bunlara baktığımızda ya da felsefeciler tabii bir sürü başka şeyleri de merak ediyoruz. Nasıl bir yaşam sürmeliyim? İyi bir yaşam nedir? Değil mi? Bunlar bizim temel meraklarımız felsefeciler olarak. Şimdi bunların hepsinde görünen o ki geleneksel tanım. Sanki doğru tanımlıyormuş gibi. Çünkü bunların hepsinde diyebilirsiniz ki aslında bir şeyi öğrenmek istiyorsunuz. Nitekim sözlüklere baktığınızda siz de bakmışsınız. Neredeyse bütün dünya sözlüklerinde meraka baktığınızda bilme isteği, öğrenme isteği, anlama isteği. Hep bunlar epistemik kavramlar. Ondan sonra hatta bazen de güçlü istek olarak veriliyor. O da ilginçtir yani. Çünkü merak her zaman çok güçlü olmayabilir. Şimdi buna karşı ben örnekler verdim kitapta. Yani bir kere benim görüşüme göre merak bir bilme isteği değildir. Ama bilme isteğiyle merak arasında o kadar yakın bir ilişki var ki neredeyse her merak ettiğimizde bir bilme isteği onun ondan sonra geliyor. Onu doğuruyor. Ama merak bilme isteğine neden oluyor. Eğer A, B'ye neden oluyorsa o ikisi aynı şey olamaz diyorum ben. Ama daha önemlisi şu. Bir kere bir merakla bilme isteği aynı şey olamaz. Çünkü bilmeyi isteyip merak etmediğimiz şeyler var. merak edip bilmeyi istemediğim şeyler var. İkisine de örnekler vermiştim. Öğrencilerim çoğu ben ders açtığımda dersin konusuyla çok ilgileniyorlar. Dersin konusuyla ilgili oldukları için geliyorlar derse, o dersi alıyorlar. Ama hepsi değil ne yazık ki. Şimdi buna ben ilgisiz öğrenci profili diyorum. Yani bir ilgisiz öğrenci siz benden mesela bir Platon dersi alıyor ve Platon'un atıyorum devletindeki adalet kuramını biz anlatıyoruz. Ve Platon'dan nefret ediyor. Felsefeden nefret ediyor. En ufak bir ilgisi yok. Sadece mezun olmak istiyor diyelim ki bu öğrenci. Hiçbir ilgisi yok ama biz sorarsak sınava hazırlanmak için sen Platon'un adalet kavramını bilmek istiyor musun, öğrenmek istiyor musun diyecek. Şimdi orada hayır demeyecektir, evet diyecektir bence. Şimdi o da bir yanıt yani. O da bir yanıt. Bunu da tartışabiliriz ama bence öğrenmeyi istiyor ama merakından değil. Sınıfı geçmek için. İşte mezun olmak için başka kaygıları var merakından değil yoksa sınıfı geçtikten sonra bir daha ilgilenmeyecek olurdu. Dolayısıyla bir kere ilgi olmadan merak olmaz diyorum. Dolayısıyla bilme isteği tek başına merak olamaz diyorum. Bir de tersi de doğru. Bazen merak edip bilmeyi istemediğimiz durumlar var. Bunlar nadir durumlar olabilir. Mesela bir kitabımda verdiğim örneklerden birim kıskanç koca örneği. Şimdi evli bir çift var. Adam çok mutlu karısıyla ilişkisinden ama şüpheleniyor. Eşinin başkasıyla bir ilişkisi olabileceğinden. Ondan sonra ve çok merak ediyor hakikaten onu aldatıyor mu diye. Ama öğrenmek de istemiyor. Çünkü öğrenirse ve sonuç kötü çıkarsa evlilikleri şey gidecek. Onun için mesela diyor ki merak çok merak ediyorum ama bilmeyi istemiyorum. Bence bunda bir çelişki yok. Eğer merak bilme isteği olsaydı bu çelişki olurdu. Bir örnek daha vereyim. Bu bence insanların çok yaşadığı bir şey. Yani benim gençliğimde AIDS ilk ortaya çıktığında tedavisi yoktu. Şimdi de tedavisi yok ama en azından kimse ölmüyor eğer doğru ilaç kullanırlarsa. O zaman yoktu. Ve birçok arkadaşım ben test olmayacağım dedi. Yani AIDS var mı bende yok mu diye merak ediyordu ama öğrenmeyi istemiyordu. Çünkü zaten ben öğrenirsem ne yapacağım ki tedavisi yok diyordu. Yani insan bazı şeyleri bilmek istemeyebilir merak etmesine rağmen. O da gösterir ki merakla bilme isteği aynı şey değilmiş. Kendi, şimdi bu en sonda yaratıcılık konusuna geleceğiz. Merak yaratıcılık ilişkisi. Kişinin kendi geleceğini merak etmesi çok başlı başına ilginç bir konu bence. Çünkü biz geleceğimizi kendimiz mi yaratıyoruz yoksa o zaten önceden belirlenmiş mi? Ve mesela böyle bir Big Fish diye bir film vardı. Orada bir cadı vardı. Çocuklar geliyor, cadı gözünü açınca biliyorsunuz değil mi? Açınca orada kendi ölümünüzü görüyorsunuz. Bir tanesi açıyor, çocuklardan bakıyor. İşte o 28 yaşına gelmiş, merdivenden düşüp ölüyor falan. Bizim asıl karaktere gelince o bakmak istemiyor. Bilmek istemiyorum diyor çünkü ben nasıl öleceğimi. Yani merak eder miyim? Şimdi siz mesela diyelim ki süper bir medyumsunuz, gücünüz var ve benim ne zaman öleceğimi biliyorsunuz. Betül Hanım bana söyleyin demem. Söyle mi? Derim yani bilmek istemiyorum kardeşim yani diyebilirim. Merak etmiyor muyum? Ediyorum. Yani insanın kendi geleceğini merak etmesi kadar doğal bir şey yok. O sayede kendimizi gerçekleştiriyoruz ama her durumda da bilmeyi istemiyoruz. Bazen de yaratıyoruz o geleceği kendimiz. Oraya da sonra geleceğim.
Siz yazılarınızda şundan bahsediyorsunuz. Merakın ön koşulu bilmediğinin farkında olmaktır. Hatta bunun için şöyle bir terim ortaya atmışsınız. Bilinmeyeni zihinsel temsil. Kitabınızda da bundan bahsediyorsunuz bildiğim kadarıyla. Farkında olmak bir gelişmiş bir zihinsel işlevi mi gerektirir? Mesela şu örneği verebiliriz. Bir köpek topunun nerede olduğunu bilmediğinde onu merak etmesiyle bizim bir şeyi merak etmemizin arasındaki bağlantı nedir? Okay. Nasıl bir benzerlik vardır ya da?
Çok güzel sorular. Ya bir kere hayvanlara merak atfetme konusunda ve özellikle de dil öncesi bebeklere merak etme konusunda biraz aceleci davranıyoruz diye düşünüyorum. Psikoloji literatüründe demin bahsettiğiniz merak üzerine çok çalışma var ve genel kabul o ki hayvanlar merak eder. Ondan sonra çocuklar ya da bebekler, dil öncesi bebekler merak ederler. Çünkü onların ellerini aldıklarında onu böyle sorgulayıcı davranışlar sergilemeleri
hayvanlar için
de geçer. Ben bu tür davranışların başka türlü güdülerle açıklanabileceğini düşünüyorum. Bunların içinde en önemlisi psikolojiden öğrendiğim, bakın bu felsefe değil yani benim alanımın dışına çıkıyorum. En önemlisi yeni duyumlar deneyimleme dürtüsü dedikleri, novelty seeking. Yani bu bütün memeli hayvanlarda olduğu söyleniyor. Bir fareyi temel dürtülerini doyuruyorsunuz, ondan sonra koyuyorsunuz bir yere, ondan sonra bir mesela bir labirente, labirentin bir kapısının rengini değişince fareler o yöne doğru gitme eğiliminde oluyorlar. Niye? Çünkü yeni bir deneyim o. Yeni deneyim, hatta bu bazen can sıkıntısına karşı şey olarak, can sıkıntısı dürtüsü bile deniyor buna bazen. yeni deneyimler yaşama dürtüsü var. Köpeklerde de var, hı hı. Hayvanların çoğunda da var. Bu tek başına merak etmek için yeterli değildir. Niye? Çünkü benim mesela o de verdiğiniz örnekte topu attınız, köpek getirecek ve arıyor topu. Hakikaten meraklı bir şekilde davrandığını söyleyebiliriz. Ama bunu yaparken aslında çok antropomorfizm denir buna, duymuşsunuzdur belki. Yani insan merkezci, biz kendi yetişkin insanlar olarak kendimiz için geliştirdiğimiz dili onun dışındaki bir alanda kullanıyoruz ve aslında kendi kavramlarımızı oraya yüklüyoruz. Ben mesela köpeğin merak etmediğini de söylemiyorum ama ediyorsa da daha fazla veriye ihtiyaç var. Neden? Çünkü köpeğin eğer topun nerede olduğunu merak etmesi mümkünse topun yeri gibi bir kavramı kafasında kurup bunun karşılığını bilmediğinin farkına varması gerekir diyorum. Onun için yani benim teorim şu, merak etmek için merak eden varlık bilmediğinin farkında olma gücüne sahip olması lazım. Bilmediğinin farkındalık kavramı felsefede 2500 yıl önce Sokrates'le ortaya çıkmış. Sokrates bütün Platon'un diyaloglarında söylüyor. Ben bilmiyorum ama hiç olmazsa bilmediğimin farkındayım. Gidiyorum soruyorum ben ona erdem nedir diye. O bildiğini iddia ediyor. Ben bilmiyorum ama hiç olmazsa ben bilmediğimin farkındayım. Sonra sorgulayınca bakıyoruz ki o da bilmiyormuş falan diyor. Bilmediğinin farkındalık çok eski bir felsefi kavram. Ama çok yeni benim geliştirdiğim ve daha pek kimsenin kullanmadığı bir başka kavram demin sözünü ettiğiniz bilinmeyenin zihinsel temsili. Merak etmek için bir zihin bilmediği bir şeyi zihninde temsil etmesi gerekir diyorum.
Burada o zaman dilin rolünden bahsedebilir miyiz? İsimlendiremediğimiz bir şeyi merak edebilir miyiz? Mesela ya da köpekler bu yüzden mi merak edemiyor? Ya da buradan şuna da gelebiliriz. Dilin işlevi arttıkça daha fazla merak edebilir miyiz?
Merak etmek için, şimdi geleceğim oraya, hı-hı, merak etmek için bilinmeyenin bilmediğinizin farkında, hı-hı, olmak, bilmediğinizin farkında olmak için de bilmediğiniz bir şeyi zihninizde temsil, hı-hı, etmek gerekir dedik. Evet. Dolayısıyla bir kere zihinsel temsil her zaman dil aracılığı, hı-hı, olmak zorunda değil. Tabii. Görsel temsil ya da imgeler yoluyla, hı-hı, temsil de olabilir. Yani bir köpek çok daha basit, primitif bir şekilde sadece bir görüntü olarak bir şeyi mesela ya da bir koku, hı-hı, olarak hatırlayabilir. Siz mesela köpeğiniz varsa eve gittiğinizde sizi, evet, hatırlıyor olarak, değil mi? Hafızasından, hı-hı, çağırıyor. Bir şekilde, hı-hı, orada bir betül, bir sahip bir şeyi var, hı-hı, bir şey imgesi var. Belki karmaşık bir imge. İçinde hem kokular var, hem sesler var, hem görüntüler var vesaire. Bu illaki dilsel bir temsil değil. O sayede hatırlıyor, o sayede hatta rüya bile görüyor. Ama bu tür temsiller yeterli değil. Kavramlar dil aracılığıyla girdiğinde hayatımıza biz çok daha kendi çevremizin dışında çok daha uzağındaki bir takım şeyleri zihnimizde temsil etme olanağı buluyoruz. Bunu yapmak için de yani tabii yani sonuçta sorunuza gelirsek evet dil ne kadar genişlerse merak etme imkanı da o kadar genişler. Bakın dille ilgili çok önemli bir hem felsefecilerin hem dil bilimcilerin çok farklı biçimlerde son 100-150 yılda dil üzerine yapılan çalışmalarda hep böyle gündeme getirilen bir şey vardır. Mesela şu soruyu soralım. Türkçenin kaç tane anlamlı sözcüğü var? Sınırlı. Sonlu sayıda. Kaç tane Türkçe'de anlamlı tümce elde edebiliriz ya da anlamlı ifade elde edebiliriz? Bunun ispatını verebiliyoruz. Sonsuz tane. Sonlu sayıda sözcükten, sözcük dağarcığından ki bütün diller böyle, sonsuz sayıda tümce elde edebiliyoruz. Ama sonsuz sayıda tümceler soru tümceleri de olabiliyor. Yani aslında mesela Türkçe'de kaç tane soru sorabiliriz? Sonsuz tane. Bunların zamanımız yetmeyecek. Bazıları çok hızlı olacak. Bazılarını kavrayamayacağız. Çoğu da çok ilgisiz olacak. Çok bizde merak uyandırmayacak ama yani dil geliştikçe kavramlarımızın sayısı artıyor ve kavramlarımızın bir araya gelme kombinasyonları artıyor ve o kadar daha fazla merak etme imkanı buluyoruz. Hı-hı. Mesela Sokrates Higgs bozonunu benim gibi merak edemezdi. Niye? Çünkü Higgs bozonu o zaman kavramı, hı-hı, yoktu Sokrates döneminde. Yani Higgs bozonu kavramı 1960'larda çıktı. Yani bizim mesela evrende kütlenin kaynağı nedir sorusunu sorup merak edebilmemiz için o kavramlara ihtiyacımız var. Bu kavramlar da belirli bir zaman sonra çıktı. Dil geliştikçe merak etme potansiyelimiz de artıyor.
Bu soru sorabilmekle mi alakalı? Çünkü zaten öyle bir kavramımız var. Merak etmek mi soru sormayı gerektirir, soru sormak mı merak etmeye gerektirir? Tavuk yumurta gibi bir durumumuz da var.
Evet. Şimdi bir kere soru nedir? Hı hı. Ya bu çok zor bir soru. Soru nedir? Şimdi ben şöyle diyorum. Bizim karşılığını bildiğimiz bir takım kavramlar var. Bu kavramları demin söylediğim gibi değişik kombinasyonlarda bir araya getirebiliyoruz. Bu kavramları bir araya getirip bilinmeyen bir şeyin kavramını kurabiliyoruz. Ve bu da bize bilinmeyen bir şeyi zihnimizde temsil etme olanağı sağlıyor. Kısacası şöyle diyebiliriz. Gerçeklikte karşılığı bildiğimiz kavramları bir araya getirerek gerçeklikte karşılığı bilmediğimiz karmaşık bir kavram kuruyoruz. Bu sayede de bilmediğimiz bir şeyi zihnimizde temsil ediyoruz. Evet. Şimdi bunlar size ilk duyduğunuzda çok teknik, belki zorlayıcı gelecek. Evet. Ama bu söylediğim şeyin adı var. Çok da basit bir adı var. Soru. Ben soruyu bu şekilde tanımlıyorum. Bir soru demek. Bir soru. Kendi içinde bir kavram var. O kavramın gerçeklikte bir karşılığı var. Siz onu arıyorsunuz. Onun için soruyorsunuz soruyu. Örnek verelim. Çünkü mesela siz bir şekilde güneş sistemi kavramına sahipsiniz. Bizim güneş sistemimiz. Evet. Ondan sonra gezegen kavramına sahipsiniz. İyi kötü. Bunlar böyle mutlak şeyler değil biliyorsunuz. Gezegen yeniden tanımlandı. Uçları açık hala. Hala tanımı biraz muğlak vesaire. Güneş sistemi içinde tam neler var falan. Muğlak sınırlar olur. Ama en azından kafanızda yani biraz tanıdığınız bir şey. Güneş sistemi nedir diye sormuyorsunuz. Evet. Merak uyandırmıyor. Gezegen nedir diye merak uyandırabilir eğer çok zorlarsanız ama uyandırmıyor. Ay kavramınız da var. Bizim ayımız var. Evet. Uydular yani. Yani gezegenin çevresinde dönen şeyler. Ondan sonra bir de az çok ayrımı yapabiliyorsunuz. Çok kavramınız var. Evet. En çok kavramınız var. Şimdi bakın bu dört kavramı bir araya getirelim. Yani güneş sistemi, gezegen, ay, en çok. Güneş, ondan sonra şu kavramı elde edebiliriz. Güneş sistemindeki gezegenler arasında en çok ayı bulunan gezegen. Biliyor musunuz hangi gezegen olduğunu?
Yeni, Jüpiter'di
çok
ama.
Jüpiter'di ve yeni birkaç hafta önce iki tane mi üç tane mi yeni Satürn'de uydu keşfedilmiş. Satürn geçmiş bir anda Jüpiter'i. Yani kaç sayı biliyor musunuz?
Yok bilmiyorum.
Çok ama. Yüksek bir sayı. Bizim bir tane ayımız var. Onların 80 tane mi ne? Düşünebiliyor musunuz şeyde Satürn'de yaşıyor olsaydı? Yani o yani ay sefası. 80 tane ay böyle ortalıkta. Şimdi ne yaptık biz? Güneş sisteminin gezegenleri, bak bildiğiniz kavramları, yani karşılığını bildiğimiz kavramları bir araya getirerek karşılığını bilmediğimiz bir kavram kurduk. Ve soru sorduk. Hangisidir bu gezegen diye. Belki mesela yarın öbür gün çıkacak ki Satürn değilmiş mesela. Belki tekrar Jüpiter'e dönecekler çünkü yeni gezegen bulacaklar. Soru sorma, bir önceye gitmek istiyorum yani. Soru sormanın merak etmekle ilişkisi nedir diye konuşuyorduk. Şimdi orada birkaç bir şey söyleyeyim. Şimdi bir kere merak etmek soru sormaktır diyorum ben bazen. Bu kadar basit bir şekilde de tanımlayabiliriz. Ama soru sormayı dil bilimciler, dil felsefecileri, psikologlar, sorular üzerine çalışan bilimciler hep soru sormayı bir dil edimi olarak yani bir soru soran var bir de soru sorulan kişi ya da grup var diye bakmışlar. Bir dil edimi deniliyoruz bunu. Ama merak etmek aslında kişinin kendi kendine soru sormasıdır. Bu soruların kendi kendine insanın sorabilmesi, bir varlığın kendi kendine soru soran bir varlık olması fikri gelişmemiş. Ve bundan dolayı da soru sormakla merak arasındaki ilişki iyi kurulmamış. Bizim yoksa gündelik yaşamda başkalarına sorduğumuz sorular hep merakla sorulmuyor ki. Yani her soru sormak merak değildir. Ben mesela yanıtını bildiğim bir soruyu bir sınavda test etmek için öğrencilerin bilgisini sorabilirim. Genellikle öyle sorular sormam felsefede ama yani sorulabilir değil mi? Test etme soruları. Ya da mesela bir öğrenci, diyoruz ki işte eğitimde öğrenciler çok soru sorsunlar. Çok iyi bir şey. Ama mesela ezbere soru sorabilir. Efendime söyleyeyim, yanıtını bildiği bir soruyu sorabilir ki şey yapsın, güçlensin, hocanın gözüne girsin falan. Bunlar mesela bu motivasyonlar güçe peşinde koşmak ya da başkalarının gözünde daha iyi görünmek, ondan sonra kendini göstermeye çalışmak, hocanın gözüne girmeye çalışmak. Bunlar da sorusu. Evet. Bunlar merakla sorulan sorular değil. Merakla soru sormak öncelikle kendi kendine sormayı gerektiriyor. Bunun için merak öncelikle kendine sormayı gerektiriyor. Ama bunu dilde ifade ettiğimiz zaman başka insanlarla bu soruları paylaşabiliyoruz. Bilim ve felsefenin başlaması bu şekilde olmuş. Buna ben bazen ortak merak diyorum. Şimdi bir şeye dönelim. Mesela 2400 yıl önce Aristoteles, ünlü Yunan filozof, Metafizik adlı en ünlü eserlerinden birinin en başında diyor ki insanlar doğaları gereği bilmek isterler. Bilme isteğin bizim doğamızda olduğunu düşünüyorlar. Bilme isteği de biliyoruz işte klasik geleneksel merak tanımı. Meraktan bahsetmiyor. Ve diyor ki ben buna bir kere katılmıyorum. Yani merak bizim doğamızda olmayabilir. Merak bizim sosyal olarak aynı şekilde dil öğrenmemiz gibi daha sonra ortaya çıkan bir şey de olabilir. Bunları da açık bırakıyorum, onu da söyleyeyim. Ama daha önemlisi şöyle diyor Aristoteles. Biz ne zamanki temel ihtiyaçlarımızı karşıladık, ondan sonra bilgiyi kendisi için istemeye başladığımızda bilim ve felsefe yapmaya başladık. Dünyanın aya olan uzaklığı ne? Ben bu bilgiyi bulsam ne olacak, bulmasam? Nerede? Pratik bir yararı yok. Ama ben merak ediyorum. Yani bu şekilde bir bakış açısı var. Benim biraz karşı çıktığım bir bakış açısı ama en azından bir güzel bir başlangıç. Bilim ve felsefe belirli bir pratik, teknolojik yarar uğruna, bir takım ihtiyaçlarımızı gidermek uğruna başlamamış olabilir. Salt meraktan başlamış olabilir hakikaten. Ve burada bir kişinin merak etmesi yetmiyor. Çünkü bizim bilim ve felsefe yapmamız için işbirliği yapmamız lazım. İşbirliği yapmamız için merakımızı paylaşmamız
ortak
lazım.
Ortak merak dediğiniz kavram burada da evreye giriyor ortak o zaman.
Bu da mesela kitabımda yok. Bu çok yeni bir kavram. Bir yüksek lisans öğrencim var. Eğitim felsefesi çalışıyor. Çocuklar için felsefe eğitiminde merakın rolü diye. Daha bir ay önce master tezini savundu. Çok güzel bir tez oldu. Dünyada ilk böyle bir tez. Ve onunla biz konuşurken, onu şimdi yine Dünya Felsefe Günü'nde onun sınıfına gideceğim. İlkokul öğrencileriyle birlikte felsefi söyleşiler yapıyoruz. Orada şunu fark ettim. Bir gün işte master tezinin bir bölümünü tartışırken dedik ki yani öğrencilerde tabii merak uyandırmak çok önemli. Ama hepsi aynı anda aynı şeyi merak ettiğinde sınıfta başka bir sinerji oluşuyor. Ve bütün gözler böyle sanki aynı şeye odaklanmış gibi. Şimdi bu da bana şeyi hatırlattı. Özellikle bilişsel bilimde psikologların, dil bilimcilerin, dilin evrimi üzerine çalışanların çok kullandığı bir kavram var. Ortak dikkat. Çok önemli olduğunu söyleniyor. Hatta sadece insana has bir şey, bir yetenek olduğu söylendi önce. Şimdi yavaş yavaş bazı hayvanlarda da olduğu ifade ediliyor. Örneğin ben size parmağımı bu şekilde bir şey göstermek için yapsam, siz parmağım şu anda bak. Örnek olduğu için bakmıyorsunuz ama normalde bu parmağın işaret ettiği yere bakarsınız. Niye? Çünkü ama bir köpek mesela ne kadar zeki olursa olsun parmağı ben çok denedim kendi köpeğimde bunu. Yani
bakmıyorlar.
O parmağıma bakma, onun işaret ettiği şeye bak diye ama bakmıyor bir türlü. Hatta böyle top atar gibi falan yapmamız lazım ki oraya dikkatini
bildiği bir şeyi
bizim için çok normal bir şey. Daha bebek daha küçücük yaşında ya birkaç aylıkken bu parmağı işaret parmağını kullanmaya başlıyor. Adı da işaret parmağı. İşaret ediyorsunuz ve ortak dikkat oluşuyor. Ortak dikkat demek yani ikimiz de aynı şeye dikkat ediyoruz değil sadece. Ben sizin de aynı şeye dikkat ettiğinizin farkındayım. Siz de benim. Bunu zihin okumayı gerektiriyor. Çok sofistike bir şey aslında zihin okuma şey. Şimdi ortak dikkat üzerine yapılan çalışmalarda hep dikkatin verildiği, yoğunlaştığı nesne genellikle algılanan basit bir nesne oluyor. Bilinen bir nesne oluyor. Ben diyorum ki biz ortak soru sorduğumuzda bilim felsefe yaparken zihinlerimiz ortaklaşa bir bilinmeyene işaret ediyor dolaylı olarak. Mesela İkimiz de şu anda diyelim ki dünyaya en yakın üzerinde yaşam olan gezegeni merak ediyoruz. Burada çok spesifik bir merak nesnesi diyorum ben burada. Merak nesnesi tanımladık. Yani işareti ediyoruz ama işaret edilen şey bilinmeyen bir nesne. Çünkü bir gezegen var öyle varsa. Büyük ihtimalle de var böyle bir gezegen değil mi? Yani hiç yaşam olmaması ihtimali çok düşük. Ve bunlardan bir tanesi bize en yakın olan gezegen olacak. Belki Mars'ta çıkacak, bilmem. Yani bize en yakın gezegen. O zaman mesela biz bunu araştırdığımızda bilimciler olarak o dikkatimiz bir bilinmeyene yoğunlaşıyor ve bu İngilizce'deki joint attention'ın karşılığı ortak dikkat dediğimiz için ben de buna İngilizce'de joint curiosity, Türkçe'de ortak merak dedim. Ortak merak olması sayesinde bilim ve felsefe yapabiliyoruz diyorum.
O zaman yaratıcılık ve merak ilişkisine gelmemiz gerekiyor. Burada şöyle kavramlardan buldum. Zihinsel temsil, merak, ifade, yaratıcılık. Bu kavramlar genelde birlikte kullanılan kavramlar biz günlük hayatımızda kullanırken. Ama bu kavramların bir arada olduğunu düşünüyoruz. Bu kavramlar birbirini mi doğuruyor? Yaratıcılık ve merak ilişkisi tam olarak nasıl?
Şimdi bu çok çok başlı başına kocaman bir konu. Çok az üzerine çalışılmış. Bundan ne kadar yıl önceydi hatırlamıyorum. 5-6 yıl önce belki daha fazla Hindistan'da bir disiplinler arası kongre düzenlendi yaratıcılık üzerine. Ben de davet edildim ve merak ve yaratıcılık ilişkisi üzerine bir konuşma yaptım. Sonra da yayınladım o makaleyi İngilizce olarak. Türkçesinde bir versiyonu var yayınlanmış olarak. Ve o zaman fark ettim ki yani bu konuda yapılmış neredeyse hiç çalışma yok. Yani merak. Benim teorim şu ama yani buna tabii çok böyle detaylarıyla giremeyeceğim ama en azından birkaç örnek verebilirim. Merak etmekle yaratıcı olmak için gerekli olan zihinsel ve dilsel yetiler aynıdır. Aynı yetiler bizim hem merak etmemizi sağlıyor, hem de yaratıcı olmamızı sağlıyor. Bunu anlamak için şu ayrıma bakabiliriz mesela. Türkçe'de eski Türkçe kullanacağım ama tamam. Siz de bileceksiniz büyük ihtimal. Çünkü yeni Türkçesi karışıyor. Keşifle icat arasındaki fark. Biliyor musunuz?
Var olan birinde yeni bir şey yaratmak.
Çok güzel. Yani keşif var olanı keşfeder. Şimdi yani bilimin asıl amacı var olanı merak edip var olan bir şeyi keşfetmeye çalışmak. En yakın gezegen üzerinde yaşam, orada var olduğunu varsayıyoruz onu. Bazen de çıkmıyor. Da aynı hikaye, onlara girmiyorum. Var olduğunu sanıyoruz ve onu keşfetmeye çalışıyoruz. Ama uçan makine kavramını geliştirdik. Bakın bu da bir bilinmeyenin kavramı. 1880'lerde diyelim ki uçan makine kavramı geliştirildi. Daha yok ortada uçak falan. O da bir bilinmeyen. Ama bu sefer hadi biz bunu gidelim, uçan makine var mı acaba diye keşfetmeye çalışmıyoruz. İcat edeceğiz onu. Ya da Edison'un ampulü buna tasarım da diyebiliriz. Tasarım da aslında bir şekilde bilinmeyenin zihinsel temsilidir. Ama bu bilinmeyen keşifte olduğu gibi, merakta olduğu gibi var olan bir şey değil. Aynen dediğiniz gibi var olmayan bir şeydir. Şimdi bu ikisinin bir araya geldiği bir durumlar var. Konuşmanın başında hani şey yapmıştık. İnsanın kendi geleceğini merak etmesi. Ya da mesela bir roman yazarının, şimdi bu derslerde tartışıyoruz, bu da pek tartışılmamış bir konu. Bence çok ilginç bir soru. Mesela diyelim ki roman yazarısınız. Ve romanınızı başladınız yazmaya. Karakterleriniz falan belli. Ama romanın sonu nasıl bitecek bilmiyorsunuz. Siz ana karakter ölebilir, ölmeyebilir, şöyle olabilir, böyle olabilir falan filan. Daha karar vermediniz ona. Bir roman yazarı olarak romanın sonunun nasıl biteceğini merak edebilir misiniz?
Kendim üretiyorum.
Ama yine de merak
ediyorum.
Yani çünkü onu zihninizde, o da bir türlü bilinmeyenin zihinsel temsili. Benim romanım nasıl bitmeli başka bir şey, nasıl bitecek başka bir şey. Şimdi determinist değilseniz, bu aslında özgür irade determinizm problemine giriyor. Yani bizim geleceğimiz geçmiş tarafından dünya yasaları ya da başka teolojik güçler tarafından belirlenmemişse, biz geleceğimizi kendimiz oluşturan özgür iradesi olan varlıklarsa, bizim kendi gelecekte yapacaklarımızı merak etmemiz aslında çok özel bir merak türü. Çünkü onu keşfetmiyoruz, yaratıyoruz. Yani kendi geleceğimizi eğer belirlenmemişse, mesela şu soru, yani şimdi roman yazarını bir kenara koyalım, daha basit bir şey alalım. Diyorsunuz ki kendine, ben ne yapmalıyım, nasıl bir yaşam sürmeliyim? Burada mı çalışmalıyım, şurada mı çalışmalıyım? Felsefeci mi olacağım yoksa siyasetçi mi olacağım? Şunu mu yapacağım, bunu yapacağım? Kendi yaşamınızı belirlerken kendi geleceğiniz üzerine merak etmiyor musunuz? En önemli merak türü bence. Ve kendi geleceğimiz eğer önceden belirlenmiş bir gelecek değilse, ben ne yapmalıyım sorusunun mutlak bir yanıtı yoktur. Siz onu keşfetmeyeceksiniz, büyük ihtimalle yaratacaksınız. Bu arada da yaratıcılıkla merakın böyle iç içe geçtiği ilginç bir alan. Ne yazık ki kitabımda buralara gelemedim. Sadece bir tane makale yayınladım. Bana çok olağanüstü ilginç geliyor konular. Ve gelecekte umarım biraz daha gireceğim.
Aslında bu konuyu konuştuk, dil ilişkisiyle ilgili de ben şöyle bir not almışım. Bunu da aslında sormak istiyorum. İletişim becerileri artık ya daha çok merak ettiğimizden bahsettik, ortak meraktan da bahsettik. Fakat şöyle bir şey var, acaba dilin ortaya çıkışı merak ettiğimiz şeyleri ifade edebilmek için olabilir mi? Ya da bunun için yeni kelimeler üretiyor olabilir miyiz?
Şimdi yaratıcılık konusunda aslında en önemli yaratıcılık türlerinden biri yeni kavram yaratmaktır. Felsefenin de belki temel işlevlerinden biri yeni kavram yarattı. Ama sadece felsefe değil bence. Yani bilim de ilerledikçe yeni kavramlar yaratıyor. Demin söylediğimiz örnek gibi. Yani Higgs bozonu kavramı nerelerden bir standart model kuruldu, oradan bilmem problemler çıktı. Yani genellikle bir problem yeni kavram yaratmaya teşvik ediyor. Ve yeni kavramlar yarattıkça merakımız genişliyor. Daha fazla şey merak eder hale geliyoruz. Dolayısıyla dilin, yani merak için dil gerekli gibi. Şimdi onu da geri adım atayım. Çünkü hayvanlar ve çocuklar dil öncesi merak edebilirler. Ya da bizim atalarımız Homo sapiens daha dil geliştirmeden önce merak belki edebiliyordu ama çok primitif düzeyde. Ben merak etmek için dil gereklidir demiyorum. Ama merak etmek için bilinmeyenin zihinde temsil edilmesi gerekir diyorum. Bunun için dil gerekliyse... O var ama dil olmadan bilinmeyenin zihinsel temsili mümkün olsa bile çok çok çok dar bir alanda olacak. Dil olduğu anda sonsuz bir dağarcık geliyor. Yani sonsuz tane merak nesnesi tanımlayabiliyoruz. Dolayısıyla dilin gelişmesiyle merakın gelişmesi, demin söylediğimiz gibi, yani başa baş giden şeyler.
Çok teşekkürler yanımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Bugün Profesör İlhan İnan'la birlikteydik. Nasıl merak ediyoruz bunu konuştuk. Bizi izlemeye devam edin. Haftaya görüşürüz.